Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hukuk Saati başladı. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene kadar birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Hollanda'da Danıştay'dan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Hem Türk hem de Hollanda vatandaşı olan kişilerin Hollanda'da oturmadıkları takdirde ek ödenek haklarının olmadığına karar verildi. Aynı durum sadece Hollanda vatandaşı olan Türkler için de geçerli. Dava süreci, kararın gerekçeleri ve içeriği Hollanda'daki vatandaşlarımız açısından önemi üzerine söyleşi gerçekleştireceğiz. Hollanda'dan avukat Nazmi Türkol bizlerle birlikte telefon hattımızda bulunuyor. Sayın Türkol merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Efendim, ek ödenek hakları ile ilgili Hollanda Danıştay'ından vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Sizden dava sürecini, kararın gerekçelerini öğrenmek istiyoruz.
Şimdi öncelikle 2000 yılında Hollanda bir karar aldı ve bu kararda dedi ki yurt dışına çıkan ödenekleri artık azaltmak istiyorum ve gerekebilirse, yapabilirsen engellemek istiyorum diye bir karar aldı. İlk açtığımız emsal davası olaraktan 14 kişinin davasını açmıştık ve ilk davaları ILO anlaşmasından dolayı kazanmıştık. Fakat Hollanda 2003 tarihinde ILO anlaşmasından kendisi çıktı ve ondan sonra tekrar vatandaşlarımızın ödeneklerini Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın kesti. Ve bu ek ödenek dediğimiz, hani Hollanda'da toeslag olarak tanınan, malulen emekli olan vatandaşlarımızın gelir seviyeleri düşük olduğu için ekstradan aldıkları bir ödenektir. Şimdi bu vatandaşlarımız bu ödeneklerle beraber Türkiye temeli dönüşü yaptıkları için iki ödeneği de alıyorlardı. Ve 2003 senesinde ödenekleri kesildi, ek ödenekleri, toeslag dediğimiz. Biz de bunu özellikle bu Ankara Anlaşması'ndan, ülkesinden bölümünden dolayı çıkaraktan biz dedik ki siz bu vatandaşların ödeneklerini kesemezsiniz diye dava açtık. 240 kişinin için dava açmıştık. Ve birinci bölümünü 2007 senesinde Aktaş davası olarak tanınan Abat kararı çıktı ve orada denildi ki evet, bu Ankara Anlaşması'nın 380 bölümü direkt olarak geçerlidir ve bu vatandaşlarının ödeneğini kesemezsiniz denildi. Fakat o Hollanda'nın işte o 245 kişinin arasında yaptığı savunmadan şey dedi. Ama bu vatandaşlar sadece Türk vatandaşı değil, 6 vatandaşı çifte vatandaş. Yani hem Türk vatandaşı hem Hollanda vatandaşı. Bu vatandaşlar bundan faydalanamaz denildi. Ve bu 6 vatandaş için tekrar bir daha ABAT'a gidildi ve o zaman da tanıdığımız Demirci kararı çıktı. Ve Demirci kararında ABAT'ın dediği kararda şey diyor, bir vatandaş Hollanda vatandaşına geçtiği an artık iç hukukuna girmiş oluyor. Yani uluslararası hukukla hiçbir bağlantısı olmuyor ve o zaman iç hukukuna göre o ödenek yurt dışına aktarılamazsa o zaman o vatandaşlar faydalanamaz diye bir karar vermişti. 14 Ocak 2015 tarihinde. Şimdi ondan sonra Danıştay'da buna dayanaraktan bir karar vermesi gerekiyordu. Bizim hani ABAT'a karşı olaraktan sunduğumuz kahveci ve inanç davasında orada da çifte vatandaşlık konumu vardı ve aile birleşimi konusundaydı. Bizim orada alınan ABAT'ın kararında denildi ki hani bir kişi Hollanda vatandaşı olsa bile şeyden faydalanabilmesi gerekiyor. Bu Ankara Anlaşması, hani aile birleşimi konusunda. Bu Demirci davasında da karar verirken ABAT dedi ki Avrupa vatandaşı Türkiye'ye gittiği zaman veya Hollanda'dan taşındığı zaman bu kişi neden alamadığı için Hollanda vatandaşı olan arkadaş ve vatandaş geri gelebilir. Hani Türkiye'den ödeneği kesildi diye istiyorsa geri gelebilir diye bir savunma yapılmıştı. Ve bizim de orada dediğimiz konu bu ek ödenek kişinin ailesine göre veriliyor. Hani aile durumuna göre veriliyor. Ama bunun eşi, Türkiye'de yaşayan eşi ve çocuklar sadece Türk vatandaşı olduğu için bu vatandaş kendisi gelebilse Hollanda'ya eşini veya çocuklarını getiremeyecek diye bir savunma yapmıştık. Fakat orada da Danıştay'ın aldığı kararda şey diyor, bu ek ödenek kişiye ait ödenektir. O nedenle biz sadece vatandaşın kendi şeyine bakıyoruz, vatandaşına bakıyoruz diye net etmişti. Tek olumlu, hani bu altı vatandaşımız için olumlu olan olay, bu davanın çok uzun sürdüğü için, yani 2003'te başlamıştık ve 2016'da karar geldi. Yani 13 sene süren bir süre olduğu için tazminat istemiştik ve o tazminat olayı da onaylandı. Vatandaşlarımız için de tazminat kazanmış olduk.
Evet. Yani şunu söylüyoruz değil mi? Yeni bir vatandaşlık daha önce kazanılmış hakların kaybedilmesi anlamına gelmiyor.
Yani Hollanda vatandaşı aldığın için diyor, kaybetmiyormuş, etmiyorsun da diyor. Sadece iç hukukuna geçiyorsun diyor. Onun için ben diyor sadece iç hukukuna bakarım diyor. O zaman ben abat olaraktan veya Danıştay olaraktan Hollanda'nın sadece iç hukukuna göre değerlendiririm demiş oluyor.
Peki sizce karar ayrımcı bir nitelik taşıyor mu Sayın Türkoğlu?
Ya şimdi hukukçu olarak baktığımızda bence en doğru kararı verdi. Hem abat hem Danıştay. Çünkü bir vatandaş hani çifte vatandaşlık alıyorsa veya tek vatandaş alıyorsa o vatandaş artık ben bu ülkenin bütün haklarından faydalanıyorum demek oluyor. Bu demek oluyor ki ayrımcı sorumlulukları da kabul etmiş oluyor. Hani o nedenle de hani bir kişinin çifte vatandaşıdır, bu Ankara Anlaşması'ndan faydalanabilir, diğerler faydalanmaz, hani tek Hollanda vatandaşı olanlar diye. Onu ben ayrımcılık olarak bulurdum. Yani o nedenle bu kararı bekliyorduk ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ancak bu da tek şey, Türk vatandaşı olan veya Hollanda vatandaşını geri veren vatandaş yine bu Ankara Anlaşması'ndan faydalanabilecektir.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz var mıydı Sayın Türkoğlu?
Yok, ben teşekkür ederim bana bu zamanı verdiğiniz için. En azından vatandaşa bu konuda açıklık getirebildiğimiz, çünkü medyada bu ek ödenek deyince vatandaşlara hani galiba emeklilik falan başka konularda karıştırmış. Şimdi en azından sizin vasıtasıyla bunu doğru anlatabildim. Onun için çok teşekkürler.
Efendim asıl biz size teşekkür ediyoruz. İyi ki sizin gibi göçmenlerin haklarını gözeten yurt dışına çalışan avukatlarımız var. Hem size hem de emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz.
Teşekkürler. İyi günler. Sağ ol.
Avukat Nazmi Türkoğlu telefon hattımızdaki konuğumuz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Avukat Bedrettin Can Bolat, Avukat Eyüp Sabri Can Bolat bizlerle. Hoş geldiniz efendim
yayınımıza. Hoş bulduk İpek Hanım, sağ olun.
Bu hafta sizlerle kefil olma ve hukuki sonuçları konuşacağız. Evet. Efendim, kefil olma ne demek? İsterseniz tanımla başlayalım Sami evet. Bey. Hukukumuz bu konuda neler söylüyor?
Kefillik çok önemli. Çünkü geçmişteki haftalarda da anlattık. Evet. Dedik ki artık günümüzde her şey ekonomiye endeksli. Mutluluklar da ekonomilere endeksli. Böyle olunca devamlı bir şey alma gayretindeyiz. Bir mülk edinme. Çoğu zaman bu mülkü edinelim derken tek başımıza bir güç gösterisiyle yola çıkıyoruz ama o yetmiyor. Evet. Yani örnek verelim, bir 300 bin liralık daire alacağız. Bunu bazen 300 bin liranın tamamı yanımızda olmuyor. Öyle olunca 100-150 belki 100 liraysa, hatta evet. Bedrettin Bey'in deyimiyle dörtte biri bir parayla yola çıkıp kalanını borçlanıyoruz. İşte o borçlanacağımız zaman bankalar bizim ahbabımız değil. Evet. Ya da kredi kuruluşları, kurumları bizim tanıdığımız bir dünya evet. değil. Ne oluyor? Biz bir yerden borç istiyoruz. Bu borcu isterken de diyor ki bize bu borcu veren, tamam evet. kardeşim senin kara kaşın kara gözün güzel ama evet. senin yanında birisi buna destek olarak, sen ödeyemezsen başka bir şey olursa evet. ben ondan parayı temin etmek için bir kefillik müessesesi var. Bundan seni faydalandırmam gerekir. Öbür şahıs da bu işin içine bu şekilde dahil olmalı diyor. İşte öyle olunca kefillik bugün ekonomik anlamda Türkiye'nin en önemli konularından birisi olduğunu düşünüyoruz hukuksal manada. Neden? Yılda çok ciddi bir otomobil satışı var. Yani her gün trafiğe binlerce araç çıkıyor. Hakeza gene inşaat sektörü
sadece
devamlı.
Sadece otomobil mi değil mi?
Evet, var, evler var. Artık hiçbir şey bu kadar uygun fiyat, yani fiyatlar uygunsa da rakamlar çok yüksek. Evet. Bir anda ödemek mümkün değil. Örneğin Ankara'da duyuyoruz yeni yapıları. İşte 1 milyon liraya, 700 bin liraya böyle fiyatlarla evler satılıyor. Onun ödemeleri aylık 20-30 bin lira oluyor. Araçlar gene o şekilde 100 bin, 200 bin, 300 bin şeklinde gidiyor. Bunlara da bir kefil lazım. İşte kefil burada devreye giriyor ve hukukumuzda, borçlar kanunumuzda 20 maddede işlenmiştir. İki taraflı bir akit. Bu akit bir sözleşme. Bu sözleşme kefil ve alacaklı arasında yapılan bir sözleşme ve borçlunun da muvafakatine tabi. Öyle olunca örnek verelim. Şimdi biz stüdyoda 3 kişiyiz. Ben bir ev alacağım. Size diyorum ki gelecek hafta bir ev alacağım. Evet. Bu ev için mümkünse siz de bana destek olur musunuz? Sen de diyorsun ki ya iyi güzel de ben sana parayı bu kadar veremem. O zaman bankada kredime kefil ol. Kefil ol deyince beraber gidiyoruz bankaya. İşte kefil borçlunun borcunu, yani Eyüp Sabri Can Bolat borcunu ödemezse ben İpek olarak bu borcu bankaya ödemeyi taahhüt ediyorum diyen kişi. Evet. Öyle olunca şimdi bu önemli. Bir diğer en çok rastladığımız konuysa kira sözleşmelerinde. Niye? Hep memur kefil aranır. Niye? Hı hı. Çünkü memur kefilin maaşı bellidir. Özel sektör gibi patron işten çıkardı, attı gibi bir şey olmaz. Evet. Memurun devlet batmadığı sürece
geç maaş mı aldı?
Geç maaş mı aldı falan olmaz. Ayın 15'inde maaşı yatar ya da birinde. Devamlı maaşı belli oranda, enflasyon oranı da artar. Öyle olunca ki yani ana borçlu ödemese bile memur kefil bunu öder. Uygulamaları ne? Sözleşmelerde, bonolarda, bankaların kredi sözleşmelerinde, yani yapılan her türlü evet. Protokol ve sözleşmelerde ve daha çok birçok yerde uygulanıyor. Herkes bir at şuraya imzayla bu işe başlıyor ama bu imza bazen evet. bir insanın bütün hayatını sonlandırabilecek kadar ciddi bir sonucu doğurabiliyor.
Evet.
Kefalet genel olarak bu.
Dilerseniz iletişim yollarımızı da hatırlatalım dinleyicilerimize. Bu hafta önemli bir konuyu konuşuyoruz. Kefil olma ve hukuki sonuçları. Sorularınızı bekliyoruz. Telefon aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Diliyorsanız da elektronik posta yoluyla sorularınızı yazabilirsiniz. avukatlarasor.blogspot.com hukuksaati@trt.net.tr. İkinci soruyla devam edelim Bedrettin Bey. Yani kefillik bir nevi garanti sözleşmesi mi demek oluyor? Bu şekilde de tanımlamak evet. mümkün mü?
Şimdi İpek Hanım, biz burada biraz önce Sabri Bey anlattı kefilliği. Aslında kefillik bir nevi garantiye almak demek. Ne alıyor garantiyi? Alacaklı alıyor. Diyor ki arkadaş sen borcu yarın ödemeyebilirsin, ödeyemeyebilirsin. O zaman ne olacak diyor. Ben bunun garantisini kefil yoluyla sağlıyorum diyor. Ama bu garanti sözleşmesi onun bir adım daha ilerisi. Nedeni şu, bazı öyle işlerimiz vardır ki mesela ihalelere giriliyor, siz de bilirsiniz. İşte ihaleye girerken ben teminat yatırdım filan denir değil mi? Teminat çekilir, teminat yatırılır. Buradaki teminatı herkes nakit olarak yatırmaz İpek Hanım. Çünkü büyük paralar olduğu için onların bankalarındaki olan anlaşmaları gereğince garanti sözleşmesiyle ne olur onlara şey verilir, teminat mektubu verilir. Bu çok önemli. Teminat mektubunu kim veriyor? banka veriyor. Eğer yapılan bu sözleşmeye göre sistem yerine gelmezse hemen banka o teminat mektubunun karşılığını ona öder. Demek ki bu teminat mektupları ihalelerde çok önemlidir ve kefillikten bir adım daha ileridir. Bunların hepsi nedir? Borç ve alacak ilişkisini ne yapıyor? Sağlama bağlıyor. Başka türlü olmaz çünkü insanlar riske girmek istemiyorlar haklı olarak. Herkes bir mal satmış, bir şey yapmış ama onun nasıl parasını alırım? Haklı olarak o var. Ve bunu istemekte de haklı. Önemli olan buradaki kefilin durumu. Şimdi biz kefillikle alakalı konuları biraz sonra açacağız. Çok önemli ve bundan çok canı yanan insanlar var. Gerçekten çok evet. Önemli. Evet efendim.
Şimdi sıra geldi evet. Şartları öğrenmeye.
Evet.
Sanıyoruz ki herkes bankalar tarafından kefil olarak kabul edilemez değil mi? Siz de söylediğiniz kira evet. Sözleşmesi gibi basit bir meselede bile evet. Belki hani memur aranıyor. O zaman şartlar da devreye giriyor herhalde. Kefillikte aranılan şartlar neler?
Şimdi gene olayı içimizden çıkaralım. Siz bana kefil olur muydunuz diye bir soru sorduğu zaman birisi evet. İnsan heyecanlanıyor değil mi? Olsam mı olmasam mı? Bir adrenalin yükselmesi oluyor. Şimdi ben mesela babama hayatım el verdiği sürece her şeyine kefil olur. Hiç. Onda bana olacağı.
Karşılıklıdır galiba.
Bu iyi evlat. Ben 10-15 sene önce GAP'ta program yaparken Doğu illerinde şeyler yaptırdım ben. Sokak röportajları. Orada Erzurum'daydı galiba. Şöyle pola bıyıklı bir adama sordu bizim arkadaş. Siz kefil olur musunuz dedi. Aynen söylediği şu adam. Ben babama bile kefil olmam dedi. Sabri diyor ki ben babama kefil olurum diyor. Bakın işte arada fark var. Bunu konuşacağız biraz sonra. Herkes olur olmaz böyle.
Evet. Evet, şimdi böyle. Biz kendimizden yola çıkalım. Evet. Biz kime kefil oluruz?
Evet.
En yakın dostlarımız şöyle gözümüzün önünden geçsin. Kefillik kime olunur?
Doğru.
Öyle olunca şimdi banka dedik ki yayının başında banka bizi tanımaz. Kapıdan girdik merhaba. Evet. Bir çay ikram ettiler dedik ki 100 bin kredi çekeceğiz. Evet. Oh ne güzel dedi adam faiz planıyla dökümünü hazırladı. Nasıl ödeyeceksin malın var mı bunun kontrol garantisi? Evet. Yok mal sahibi olmak için gelmiştim.
Evet.
İyi de kardeşim sen bizi af buyurun yani bu para vasıtasıyla dolandırıp dolandırmayacağım bunu ödeyip ödemediğin zaman bizim başımıza bir banka müdürü olarak ne sorumluluk ne gelebilir? İşte öyle olunca kefilliğin iki tane şartı var. Bir tanesi ben dağ taşa kefil olurum arkanda dağ gibiyim benim sözüm senettir.
Evet.
Onların hepsi hava civa.
Evet.
Bir kere kefillik yazılı olacak şuraya bir yazacaksın. Çünkü eğer sözlü kefalet hem yasaya aykırı hem geçerli değil.
Evet.
Yani benim sözüm senettir eyvallah tamam hani dostluk kabilinde biz onu tanırız. Ama onun dışındakinde mutlaka bir borç ilişkisi içerisinde olması lazım. Sözlü kefillik altını çizerek söylüyorum. Mahkemelerde hak aranamaz. Yani mutlaka yazılı olması lazım. İki, kefillik sözleşmesinde de kefaletin miktarı belli olacak. Örnek, şimdi şu an TRT Oran stüdyolarındayız değil mi dış yayınlarda? Hemen yanımızdaki lüks semtlerde çok yüksek fiyatlı kiralarla evler var. 3000 dolar, 5000 dolar. Şimdi 5000 dolarlı örnek veriyorum. O alışveriş merkezinin yakınındaki lüks sitedeki bir evi kiraladığımızı varsayalım.
Evet.
Şimdi 5000 dolar aylık kirayla bir yılda 60.000 dolar kira ödeyecek bu şahıs.
Evet.
Ben de kefilim.
Doğru.
Bedrettin Bey de tuttu. 10 yıllık mı kefilim, 5 yıllık mı, ne kadara kefilim? İşte o zaman kefaletin miktarı belli olması lazım.
Evet.
Çünkü bir insanla kefil olduktan sonra dostluğunuz da bitebilir. Akrabalığınız da bitebilir. Hatta hiç görüşemeyebilirsiniz.
Tabii.
Yurt dışına da gidebilirsiniz. Öyle olunca kefil olan insan bir mutlaka yazılı yapacak. İki hangi miktarda yaptığını ve neye ne kadar borca kefil olduğunu söyleyecek.
Süre
de önemli. Bunun en güzel örneği kira sözleşmelerinin bir yıllık olması. Hı. Orada bir yıl geçerli kira sözleşmesinde. Bazen öğrenci evlerinde çok olur. Bir kefil bir büyük tanıdığınızı bakkal amcaya getirin moda olur. Biz okurken ben İstanbul'dayken de öyleydi. Benim halam bana kefil olmuştu mesela.
Evet.
Ondan sonra bir yıllık kiraladık ama ben o evde 6 sene oturdum. Şimdi böyle olunca ne kadar olduğu önemli. Aksini yazmazsa geçerli değil. Sözleşme yeniden yapılır ve imza yenilendikçe kefalet uzar. O yüzden bu çok önemli. Kira sözleşmeleri 15 gün önceden haber verilmezse otomatik olarak biliyorsunuz uzuyor.
Kesinlikle.
Uzadıkça burada kefili ilgilendirmiyor bu uzama. Bunun altını çizmekte fayda var.
Evet. Kefil olmanın çeşitleri var mı Bedrettin Bey? Bunların isimlerini açıklar mısınız? Özellikle
hanım,
beraber.
Var, 3 tane çeşidi var. Birincisine biz adi kefalet diyoruz kefillik hukukta. Bunun manası şu. Eğer alacaklı alacağını alamazsa önce borçluya gidecek. Borçludan alamazsa sonra kefile gelecek. Yani borçluya gitmeden kefile gelemez. Biz buna adi kefillik diyoruz. Bir de müşterek ve müteselsil kefillik var. Bu ticari işlerde hep böyledir. Mesela biz bonoları imzalıyoruz ya, hiç farkında değiliz. Orada iki tane kelime vardır. Müşterek ve müteselsil kefil. Bu ne demek? Borçluyla beraber aynı kefilsiniz. Eğer borçlu borcunu ödemezse alacaklı hiç borçluya bile gitmez. Doğrudan doğruya kefile gelir. Kefil de dese ki ya kardeşim önce bir borçluya git, o ödemezse gel bana dese, diyor ki borçlu diyor eğer sağlam iyi bir insan olsaydı o borcunu öderdi diyor. O ödemediğine göre kusura bakma ben onunla hiç uğraşmam diyor. Sen müşterek ve müteselsil kefilsin, doğrudan doğruya sana gelirim diyor. Bu çok önemli. Aynı borçlusunuz. Üçüncüsü de birlikte kefillik var. Bunun manası şu. Bazı büyük işler olur ihalelerde filan veya büyük alım satımlar olur. Örnek verelim şimdi 5 milyonluk bir daire alınıyor. Oradan bir tane memur arkadaşı kefil ettin. Diyor ki yetmez ki bunun kefilliği diyor. Ben kusura bakma diyor alacaklı. Ben bu daireyi sana veririm ama 4 tane kefil isterim diyor. 6 tane kefil isterim diyor. İşin büyüklüğüne göre kefilliğin adedi artabilir.
Otobüs demek ki mesela dolmuş
çeşit hatta var. Evet, adi kefillik, müşterek ve müteselsil dediğimiz en çok kullanan ticari işlerde, bir de birden fazla kefillik var. Bunların hepsinin kendine göre şartları var. Dikkat etmek lazım efendim.
Saatlerimiz 14.26 oldu değerli dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımızı tekrarlayalım. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Hukukla ilgili her türlü sorunuzu yanıtlamaya çalışacağız. Avukat evet. Bedrettin Can Bolat, Avukat Eyüp Sabri Can Bolat konuklarımız. Bizler bu hafta kefil olma ve hukuki sonuçları konuşuyoruz. Efendim yeni bir soruyla devam edelim Sabri Bey. Hayır. Kefillik sözleşmesi ne zaman sona erer? Bunları açıklayalım. Ardından da kefil ölürse mirasçıları bu borçtan sorumlu olurlar mı?
Evet.
Bu soruyu yönelttik size ama bu soruyu alalım. Ardından da dinleyicimizin sorusunu sizlere yönelteceğiz.
Hayır, tamam.
Buyurun Sabri Bey.
Şimdi bir kere asıl borç sona erdiği andan itibaren kefillik de sona erer. Niye? Biz bir borca kefil olmuştuk. Borç ortadan kalkınca kefillik de bitmiş olacak. Borç ödenirse kefillik sona erer. Borcu asıl kefil, yani asıl borçlu ödemez, kefil öderse de borç sona erer ama bu sefer asıl borçludan kefilin borcu geri alma hakkı doğar. Birazdan anlatırız. Hı. Borç takas yapılırsa, örneğin ben nakit para almıştım ihtiyaç kredisi için, bunu bir türlü ödeyemiyorum. Onun karşılığında otomobilimi verdim ve kabul etti alacaklı. O zaman zaten borcu ödemiş olurum. Borç zaman aşımına uğrarsa, ömür boyu sürecek hali yok. 10 yıl zaman aşımı, genel zaman aşımı, gene kefillik sona erer. Kefilin ölmesi halinde çok ilginç, kefillik sona ermez. Kefilin mirasçıları kefil olarak devam ediyorlar o borca.
İtiraz etme hakları.
İtiraz var. Şöyle, mirasçıları sorumlu oluyor. Mirasçılar biliyorsunuz mirası bir kül olarak ele alıyorlar. Bu kül olarak ele alıyorlar.
Reddedecek,
diyecek ki bütün mirası, gelen evi, arabayı, yazdığı kooperatif hissesini, her şeyi bırakıyorum. Bu borcu da bırakıyorum, hiçbir şey almam. Kül halinde reddettim ya da ben bütün borçlarla beraber alacakları da aldım. O yüzden bu borca da kefilim. Ancak mirasın reddiyle, bu da önemli bir şey, mirasın reddiyle sorumlu olur, sorumluluktan kurtulur. Çünkü mirası reddedenler bu şekilde kefillikten de sorumlu değillerdir haklarını, ama miras haklarını da alamazlar.
Evet. Şimdi Samsun'dan Kerime Gürel
evet.
Soru sormuş efendim. Diyor ki çok uzun yıllar önce bir arkadaşım bankadan kredi kartı alırken ona kefil olduğumu hatırlıyorum diyor. Bakın insanlar artık işin hatırlama noktasına geldi. Böyle maalesef. Sonraları aramızda tatsız bazı olaylar da oldu. Artık kendisiyle hiç görüşemiyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Yıllar önce kredi kartına olduğum bu kefillik hala geçerli mi? Bunun bir süresi var mıdır? Hala geçerliyse ne yapmamı tavsiye edersiniz diyor. Şimdi gerçekten bu banka kredi kartları enteresan durumlar. Benim kişisel kanaatime göre bunlarla yapılan özel sözleşmelere göre yürüyor bu işler. Ama uzun yıllar olduğuna göre eğer kredi kartını kullanan eski arkadaşı, dostu diyelim, ödememezlik yapmış olsaydı bu Kerime hanımefendiye bir takip gelirdi. Şimdiye kadar gelmediğine göre bence bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, bu kartı kullanan kişi zaman içerisinde kartı iade etmiş de olabilir. Bu şekilde kefilliği de bitmiş olabilir. Benim bildiğim kadarıyla bütün sözleşmelerde genel zaman aşımı 10 yıldır. Yani bir insan bir insana kefil oldu mu 10 yılı doldurdum otomatik olarak biter diye düşünüyorum. Çünkü genel zaman aşımı bu.
Böyle doğru, kredi kartlı yıllık kira evet. Kredi sözleşmesiymiş gibi şey imzalanıyor.
Evet.
Kartların süresi her ne kadar elimize aldığımız o ATM'lere doğru. Yani sokup çıkardığınız kartlar 10 yıllık basılsa da kredi kartı sözleşmesi yıllık yapılıyor. Bir nevi kira sözleşmesi gibi. Öyle olunca tahminim asıl da orada da belki bir yıllık
bitmiş olabilir. Bir de bunların miktarı da malum.
Zaten 3 ay içerisinde ödenmezse banka cebe mesaj atıyor, mail atıyor ve icraya giriyor, takibe başlıyor. Hani öyle bir şey olsaydı ve ulaşamasalardı yüksek ihtimal Kerim Hanım'ı bulurlardı.
Bize verilen bilgilere göre, bu söylenen bilgilere göre bence burada artık bir şey yok. Bir şey yapmasına da gerek yok diye düşünüyorum.
Yeni bir soruyla devam edeceğiz. Saatimiz 14.30. Yaklaşık 10 dakikalık zamanımız kaldı. Dinleyicilerimize de hatırlatalım. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Kefil borcun tamamını veya bir kısmını öderse asıl borçluya geri dönebilir mi? Dönerse bunu nasıl yapar?
Evet. Şimdi İpek Hanım, çoğu zaman böyle oluyor. Yani kefil olan kişi maalesef borcu ödüyor, ödemek zorunda kalıyor. Şimdi borcu ödedi, ne olacak yani? O zaman borçluya rücu eder diyoruz. Yani diyor ki arkadaş sen borcu ödemedin, bana ödettirdin. Bu borcu bana sen geri öde der. Bu hakkı var, ona geri ister. Onun halife olur tabiri caizse. Bunu yaparken de kendisi bir icra yoluyla ödemişse icra dosyasına, dosyada borç bittiği zaman hiç yeniden bir takip yapmaz, yeniden icra açmaz. Sadece o dosyaya bakın, eski kendi parayı ödediği dosyaya takip açar. Der ki ben borcu ödedim, bu ödemiş olduğum borcun borçludan alınması için ona muhtıra gönderesin, alacağımı alayım der. Yani aynı dosya üzerinden takibini yapabilir. Uzatmak istemiyorum ama bizim mesleki tecrübelerimize göre İpek Hanım, çoğu zaman buralardan bir şey çıkmaz. Neden? O borcu ödemeyen insan zaten hani halk tabiri var ya, kitabına uydurmuştur, ortadan kayboluyor. Bakın hanımefendinin adı nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Onu bilemezsiniz. Bazen malını mülkünü elinden kaçırır. Çoğu zaman geri o da tahsil edemez. Ama söylediğim gibi bu risk de vardır. Her şeye rağmen yine de bu takip hakkı var. Eğer imkanı varsa. Evet.
Sabri Bey, kefil borcunu öderse bunu borçluya bildirmek zorunda mıdır? Bildirmezse de ne olur?
İki kere ödeme olabiliyor. Örneğin biraz önce benim üzerimden gittiğimiz örnekle devam edelim. Ben asıl bankanın borçlusuyum. Siz benim kefilimsiniz. Bu sefer ödemedim. Siz ödediniz. Sizin ödediğiniz gün bana bir iş geldi. Bu sefer ben de ödedim. Ne oldu? Mükerrer ödedik. Öyle olunca bu mükerrer ödemeyi ortadan kaldırabilmek için kefil asıl borçlunun yerine yaptığı ödemeyi asıl borçluya bildirmek zorundadır. Bu önemli bir şey. Aksi takdirde iki kere ödeme, üç kere bazen çok kefil varsa çok kefil sayesinde. Neden? Şimdi Bedrettin Bey'in yayının başına söylediği o ticari kredilerde çok insanın ticari şirketin ortaklığıyla çekilen çok büyük krediler. Onların banka puanları düşmesin diye aman bu ödemiyor bari biz gününde ödeyelim onlar nasıl olsa alırız diye bazen mükerrer ödemeler olabiliyor. Eğer böyle bir şey ortaya çıkarsa haksız zenginleşme kuralları gereği ben senin borcunu ödemiştim kardeşim bana geri o ödediğimi ver deyip isteyebilir.
Evet, hakları var.
Evet.
Pek çok insan bankalardan alınan kredi işlemlerine kefil oluyor. Örneklerle de konuşuyoruz bunu. Bu konuda neler söylemek istersiniz mesleki tecrübelerinize dayanarak?
Doğru. Şimdi İpek Hanım, gerçekten bankalarla çok değişik sebeplerle krediler alıyor. Mesela konut kredisi çok yaygın diyorsunuz. Araç kredisi var. Başka ne ihtiyaç kredisi var? Bir de ticari krediler gibi böyle bir hayli kredi isimlerini sayabiliriz. Burada benim meslek tecrübelerine dayanarak yapmak istediğim şu. Bizim insanlarımız bir kere çok birbirlerine böyle biliyorsunuz her konuda bir öpüşürler, sarılırlar filan işin ciddiyeti kaybolur. Bankalara girdiğiniz zaman bir kredi alınacağı zaman bakıyorsunuz sizin önünüze 3-5 sayfalık şeyler getiriyor kredi sözleşmesini. Oradaki hanımefendi diyor ki şurayı da imzalayın lütfen, burayı da imzalayın lütfen böyle. Bir de siz tereddüt geçirirseniz sizin götüren kişi diyor ki yahu diyor ne var diyor şuraya atacağınız bir imza diyor beni rahatlatacaksınız diyor. Olur mu bizim dostluğumuz var, arkadaşlığımız var, kardeşliğimiz var filan diyor. Bir baskı altında kalıyorsunuz. O en kötü şey. Yani biz imza, mühür ve parmak izi diye programlar da yapmıştık. At şuraya bir imza. Aynen böyle. At şuraya bir imza. Ne önemi var? Yahu önemi olmaz olur mu? İnsan hayatında kazandığı bütün parasını, pulunu, bütün servetini İpek Hanım bir imzayla kaybedebilir. Şakası var mı? Ne demek buraya at şuraya bir imza, at buraya bir imza? Toplumumuzun bu hastalıktan kurtulması lazım. Nereye giderse gitsin o attığı imzanın kendisini bağlayacağını. Biraz sonra Sabri Bey de hatta önce söylediniz değil mi? Öldükten sonra bile, siz kefil oldunuz, öldükten sonra bile sizin kefillik borcunuzu sizin çocuğunuz ödüyor, eşiniz ödüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Düşünecek olsanız dersiniz ki ya ben hani öldüğüm zaman kefillik de ölür filan. Hayır, ölmüyor. mirası ancak reddederse o şekilde ölebilir. Onun için buradan sevgili seyircilerimize, dinleyicilerimize ben şunu tavsiye ediyorum. Ama ne yaparsak yapalım, dikkatli olalım bir. Bu yaptığımız her türlü sözleşmeyi mutlaka bir örneğini yanımızda tutalım. Yarın bir gün sıkıntısı olduğu zaman onunla her tür hakkınızı arayabilirsiniz. Bir kere kefil olduk, kim olduğunu da unuttum, arayı da kaybettik filan filan. Bunlar sonra insanı sıkıntıya sokar.
Evet. Basit bir imza değil ve sözleşmenin de bir nüshasını saklamakta fayda var.
Mutlaka ama bir de çok düşünecek. O imza atmak kolay. Hani ünlülerin imza atması gibi insanlar zannediyor. Resim imza alıyor filan. Hatıra. Ya böyle bir şey yok ki. Çok önemli.
Kesinlikle.
Yüz binlere, milyonlara imza atıyorsunuz. Şakası yok. Evet.
Efendim az bir zamanımız kaldı Sabri Bey. Mesajlarınızı almak istiyoruz.
Kefil olma İpek Hanım bir ihtiyaçtan doğuyor. Bu bakımdan bu ihtiyacın bazen şartları var. Bu şartlarını bir kere ben şöyle düşünüyorum. Kefil olmalı asıl unsur. Dostumla dostumdan ziyade ya da dostumun bu borcu ödeyip ödeyemeyeceğine inanmaktan ziyade evet. Dostuma bir şey olursa ben bu borcu ödeyip ödeyemeyecek bir durumda mıyım? Buna bak. Yani onunla belki ölümüne gidebilirsiniz bazı konularda evet. Bir yerine ama onun için ölmek başka bir şey. Onun için borcu ömür boyu ödemek başka bir şey. Evet. Ölmek bazen belki daha kolay gelebilir. Öyle ya. Yani ben şimdi kendim için girmediğim bir borç hayatımda örneğin benim evim yok. Evet. Ben kendim bir mortgage kredisi için 300 bin 500 bin krediyi evet. 10 sene vadeli çekmezken arkadaşıma kefil oluyorsam bence hata yapıyorum. Kim olursa olsun. Evet. Sebebi şu ben böyle bir borçsa kendime güvenip giremediğim krediyi tabii. Arkadaşım başına bir iş gelirse girdim demektir. İşte o çok kötü bir şey. Her ikisi de doğru değil. Hiç kimseye kefil olmam da yanlış bir inanç. Herkese kefil olurum, atarım imzayı demek de yanlış bir inanç. Bir kere ne kadar ödeyebileceğim bir, bu şahıs kim? İki, bu sorunun cevabında net ve eminsek, bu şahıs da bu krediyi çekmede zaruri ve samimi ise bu denklem yerine oturmuştur.
Evet. Sizin de eklemek var. İstediğiniz
varsa buyurun. Bir cümle ilave edeyim efendim.
1,5 dakika var.
Şimdi biz bu programımızda İpek Hanım kimseye kefil olmayın demiyoruz. Olun da demiyoruz. Bu işin ölçüsü, bu para ödenmezse ben ödeyebilir miyim? Bir, ödediğim insana da değer mi? Ölçü budur. Hakikaten böyle. Yani çok kısa bir hatıramı anlatayım. Benim bir arkadaşım 20 yıl devlet memurluğu yaptığı masasında bir başka arkadaş da yanındaki masada 20 yıl arkadaşlar. Ev alıyormuş demiş ki ya biz 20 yıldır yan yanındaki masalarda yapıyoruz bu işi. Ne olur bana kefil oldu diyor. Ona kefil oldu. Adam işten ayrıldı. Borcu ödemedi. Benim arkadaşımın iki dairesi vardı. İki dairesini sattı. Kendi evsiz kaldı. Eşiyle de bundan dolayı araları bozuldu. Şimdi Amerika'ya gitti çalışıyor. Şakası yok mu işlerin? Çok yuvalar yıkılıyor inanın. Onun için biz bu konuları özellikle insanlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz. Süremiz doldu galiba
evet,
efendim.
Çok az zaman.
Dikkat edelim. Bu çok önemli. Lütfen şakası yok. Özellikle kim nereye imza atarsa neye attığını bilecek. Uykudaymış gibi. Vallahi ne zaman attım ben bilmiyorum. Öyle diyor. Notere gitmiş. Ben anlamadım ne olduğunu. Anlamadıysan anla. Şakası yok bu işlerin. Hayatınızı ters çevirir İpek Hanım. Hiç şakası yok bunların. Öyle evet. Diye düşünüyorum
evet. Efendim. Eşlerin rızası da aranıyor artık değil mi? O konuda da bir bilginiz vardır muhakkak.
Evet. Şimdi önemli konularda eşlerin de gerçekten rızası aranıyor. Çünkü yeni bu mal rejimi biliyorsunuz onunla alakalı çok yenilikler geldi. İnşallah onlarla da ilgili program yapacağız İpek Hanım. Hı-hı. Doğru olan da o zaten. Eğer siz o rızayı aramadan yapmışsanız öyle veya böyle ondan sonra evde kıyamet kopuyor. Değil diyor mi? Ki ne hakkım var bizim evimizin düzenini bozmaya, icra memurlarını getirmeye, şerefimizle itibarımızı oynamaya. Ne hakkım var? Haklı diyor kadın.
Kesinlikle.
Öyle ya hayatı paylaşıyoruz.
Komşuda gördüm jip aldım ben de senin ticari ünvanınla diyor. Hayırlı olsun. Yani o yüzden öyle. Dikkat etmek
evet.
Lazım.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Sağ olunuz, bilgilendirdiniz tamam. Bizi. Avukat Bedrettin Can Bulat, Avukat Eyüp Sabri Can Bulat'tı. Bu haftaki konuklarımız. Değerli dinleyicilerimiz, hukuk saatinin sonuna geldik. Yapımcımız Kadriye Şener'di. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta Cuma günü buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.